Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21.35, 1401 Hicri Gameli 9 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 11 Mayıs 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Keman 22 keşif ve taarruz insansız hava aracı, mutfak kültürü ve kalıcı ıtır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerleyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tüm General Selami halk sahada olduğu sürece çözülemeyecek sorun yok dedi. İran-Suriye krizinin çözülmesinin tek yolunun ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermek olduğunu bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı terör rejimi İsrail Başbakanı'nın Kudüs üzerindeki egemenlik iddiasını kınadı. Hırçı İsrail Belçikalı Bakan'ın Gazze'ye girişine izin vermedi. Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'daki baskıların ve zulmün artmasını kınadı. Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde kriz devam ediyor. Şimdi haberler.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, halkın sahada olduğu sürece çözülemeyecek sorun yok dedi. Tümgeneral Hüseyin Selami dün Tahran Devrim Muhafızlarına bir etkinliği yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Düşmanlar yalanlar ve medya savaşıyla İran'ı dünyanın geri kalanından uzaklaştırmaya, ülkeyi güvensiz hale getirmeye, insanları sisteme karşı koymaya ve sisteme olan güvenlerini yok etmeye çalıştılar. Ancak halk tüm inançla düşmanın bu siyasetlerini boşa çıkardı." İran Devrim Muhafızları Komutanı, düşman Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de ve Afganistan'da mağlup olmuş, ekonomik savaşta ve İran milletine yönelik azami baskıda başarısızlığa uğramıştır. Çünkü bu şartlar altında milis güçler meydana gelerek halkın yardımına koşmuştur dedi. Tümgeneral Selami, meydanda yorulmak bilmez düşmana çaresizlik ve ümitsizlik empoze eden milis güçler ve halk sahnede olduğu müddetçe düşmanlar hiçbir şeyi yapamaz dedi. İranlı general, hak ve batıl arasında savaş ve mücadelenin değişmediğini belirterek, düşman aynı gaddarlıkla meydanda ve milisler olmasaydı zafer mümkün olmazdı dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Belçika'da yasa dışı olarak gözaltına alınan İran İslam Cumhuriyeti diplomatı Esadullah Esad ile bağlantılı olduğu iddia edilen 3 kişi hakkında Temyiz Mahkemesi'nin kararının ardından medyanın tutumuna tepki gösterdi. Hatipzade ne yazık ki 3 üyeli temiz mahkemesi bahanesiyle Batı medyasının İran İslam Cumhuriyeti diplomatı hakkında uydurduğu yalanlar yeniden başladı ifadesini kullandı. Hatipzade şöyle dedi. Daha önce de belirtildiği gibi İranlı diplomatın Viyana Diplomatik Haklar Sözleşmesi hükümlerini ağır şekilde ihlal ederek tutuklanması, yargılanması ve cezalandırılmasına ilişkin tüm adımlar atıldı ve İran İslam Cumhuriyeti Almanya, Belçika ve Avusturya'ya resmen protesto etti, iddiaları defalarca reddetti ve derhal serbest bırakılmasını talep etti. Hatipzade diplomatik tedbirlerle eş zamanlı olarak konunun hukuki takibi aktif olarak devam ediyor ve İranlı diplomatlar meselesine müdahil olan Avrupalı taraflara hesap soruldu ifadesini kullandı. Hatipzade İranlı diplomatın derhal serbest bırakılmasına ek olarak itibarının iadesi ve bu tür vakaların tekrarlanmama taahhüdü de takip edilecek dedi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gulam Hüseyin Dehkani, Suriye krizinin ve yeniden inşasının diyalog ve siyasi çözümü hükümete ve bu ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygıya odaklanmaktır dedi. Suriye ve bölgenin geleceğini destekleme 6. konferansa dün Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa Brüksel'de düzenlendi. İran'ın Avrupa Birliği Büyükelçisi Gulam Hüseyin Dehkani konferansta yaptığı konuşmada İran'ın Suriye krizine ilişkin tutumunu ve krizden çıkış yolları hakkında açıklamada bulunarak Batı'nın Suriye buhranı ile ilgili yaklaşımını eleştirdi ve terör örgütleri Suriye'yi terk etmeli dedi. İran'ın Avrupa Birliği Büyükelçisi bazı batılı ülkeleri kendilerini iyi ve kötü terörist olarak ayıran aşırılık yanlısı gruplara yönelik çift standart yaklaşımına atıfta bulunarak şöyle dedi. İyi ya da kötü terörizm diye bir şey yoktur ve böyle bir durum buhranın yayılmasına neden olur ve küresel güvenliği daha fazla tehdit eder ve tehlikeye atar. İran'ın Avrupa Birliği Büyükelçisi, savaş, yaptırımlar, kuşatma ve insani yardımın engellenmesi kesinlikle gelecek için faydalı olmayacak ve uluslararası toplum hatalarından ders almalı ve Suriye hükümetini izole etmek için Suriye halkına yönelik baskıcı yaptırımları kaldırmalı. Çünkü ancak o zaman barışı ümit edebiliriz, dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk, İranlılar ve Parlamento İşleri Bakan Yardımcısı, vatandaşlık verme süreci ekonomik faaliyetlere dayalı olarak kolaylaştırılıyor dedi. İran İslam Cumhuriyeti vatandaşlığını elde etme töreninde İran vatandaşlığını alma hak kazanan 20 Afgan yatırımcıya vatandaşlık işlerinden sorumlu yetkililerin huzurunda mülteci ve göçmen ödülü verildi. İran'a göre Salı günü düzenlenen törende konuşan Ali Rıza Bikdeli, İran ile komşuları arasındaki dini, kültürel ve tarihi ortaklıkların varlığının İran platosundaki popüler bağların güçlendirmesinin önünü açtığını, bunun sonucunda daha fazla yakınlaşma için fırsatlar olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, İran'da başarılı ekonomik faaliyetlere dayalı olarak vatandaşlık verilmesi sürecinin kolaylaştırılmasını da bu yakınlaşmanın etkilerinden biri olarak değerlendirerek, yabancı uyrukların tespiti ve örgütlenmesi İçişleri Bakanı tarafından yürütülüyor dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Sınır Polisi Komutanı, İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinin sınır muhafızları tarafından bir silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesinin çökertildiğini duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Sınır Polisi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ali Gudersi dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Zabu sınırı alayındaki Sistan ve Beluçistan eyaleti sınır muhafızları silah ve mühimmat çetesine bir aracı el koymayı ve bir kaçakçı tutuklamayı başardı. Operasyonda 18 otomatik silah, önemli miktarda mühimmat ve benzeri silahlar ele geçirildi. İran İslam Cumhuriyeti Sınır Polisi Komutanlığı üst düzey yetkilisi, kaçakçıları tutuklama çabasının sınır muhafızlarının gündeminde olduğunu belirterek, ülke genelinde bu tür şer güçlerin faaliyetlerine asla müsamaha göstermeyeceğiz dedi.
Seyfil Kudüs Savaşı'nın yıl dönümünde Filistin İslam Cihat Hareketi Kudüs'ün kırıcının hala kılıfının dışında olduğunu duyurdu. Seyfil Kudüs veya Kudüs'ün kılıcı Filistin direniş grupları ile Siyonist rejim arasında 11 Mayıs 2021'de gerçekleşen ve 12 gün süren geniş çaplı bir savaştır. Gazze şeridinde yerleşik direniş grupları özellikle Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas ve Filistin İslam Cihat Hareketi Siyonistlere ağır kayıplar verdirerek savaşı kazandı. Filistin İslam Cihat Hareketi Salı günü yayınladığı bildirdi. Kudüs'ün kırıcı savaşı Filistinlerin Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı savunma konusunda iradesinin gücünü gösterdi diye de bildirdi. Kudüs'ün teröre ve Siyonist düşmana karşı kırıcı henüz kınına girmedi ve direniş milleti savunmak için tam anlamıyla hazır dendi. Filistin İslam Cihat Hareketi'nin sözcüsü Tarık Selmi de El Mesire kanalına verdi demişti. Direniş İsrail düşmanının herhangi bir aptallığına karşılık vermek için tam teyakkuzda. Filistin direnişi Kudüs kırıcı savaşının etkilerinin devam ettiğini ve kılıcın kınına girmediğini yineliyor dedi. Dün 10 Mayıs Salı başlangıcının 1. yıl dönümünü itirak ettiğimiz Kudüs kırıcı harekatı İsrail işgal rejiminde sadece askeri ve siyasi mekanizmayı değil bütün kesimleri derinden etkiledi. 10 Mayıs 2021 tarihinde başlayan ve 11 gün süren Kudüs kırıcı harekatının devam ettiği günlerde İsrail'de birçok alanda faaliyet durmuş, insanların büyük çoğunluğu hayatını sığınaklarda sürdürmüştü.
İslam İşbirliği Teşkilatı, Siyonist rejimin başbakanı Naftali Bennett'in rejimin Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki yönetimine ilişkin son sözlerine kanadı ve bunları uluslararası hukukun ve uluslararası kararların açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Terörizm İsrail Başbakanı Naftali Bennett, pazar günü yaptığı kabine toplantısında İsrail'in Kudüs'ü herhangi bir dış değerlendirme olmaksızın yöneteceğini ve Mescid-i Aksa ve şehirle ilgili tüm kararları alacağını söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı bu suçların devam etmesinden ve Filistin halkına ve kutsallıklarına karşı her gün gerçekleştirdiği ve uluslararası kararları ihlal ettiği saldırılardan işgalci İsrail rejimini sorumlu tuttu. İslam İşbirliği Teşkilatı, uluslararası toplumu özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni kararları uygulama sorumluluklarını yerine getirmeye ve İsrail rejimine uluslararası hukuk ve kararları ihlal etmeye devam etmesini durdurması için baskı yapmaya çağırdı.
Öte yandan terör rejimi İsrail, Belçika Kalkınma ve İşbirliği Bakanı Keter'in Gazze'yi ziyaret etmesine izin vermedi. Filistinler için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı aracılığıyla desteklediği Gazze'deki atık arıtma projesini ziyaret etmek istedi. Ancak Keter, İsrailli makamlardan izin alamadı. Keter'in ofisinden Belçika Haber Ajansı Belga'ya yapılan açıklamada, İsrail makamları Gazze'ye şu anda siyasi ziyaretlere izin vermeyeceklerini açıkça ifade ettiler, değerlendirmesinde bulundu. Gazze'ye giremeyen Keter'in Beytüllahim'e giderek çeşitli işbirliği projelerini inceleyeceği kaydedildi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, son yıllarda düşmanlar, yalanlar ve yaptırımlar yoluyla direnişe verilen halk desteğini azaltmaya çalıştılar ancak tüm plan ve projeleri başarısız oldu dedi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah dün akşam saatlerinde Beyrut'un güneyinde düzenlenen kalacağız, destekleyeceğiz ve inşa edeceğiz töreninde video konferans kanalıyla bir konuşma yaptı. Konuşmasında Lübnan gündemindeki konuların yanı sıra bölgedeki gelişmeleri de değerlendiren Nasrullah, Siyonist rejimin düzenlediği askeri tatbikata dikkat çekerek şunları kaydetti. Naftali Bennett bugün savaş istemediğini söylemiştir. Biz bu söze inanmıyoruz. Dolayısıyla tatbikatın sonuna kadar Hizbullah beklemede olacak.
Irak El-Tahir'e siber ekibi Ya Ebu Mehdi El-Mühendis sloganı altında Siyonist rejim İsrail'in ulaşım sektörünün altyapısına büyük bir saldırı başlattı ve Siyonist rejimin en büyük ulaşım şirketini çökertti. Siber saldırılar savaş için güçlü ve düşük maliyetli bir seçenek haline geldi ve çeşitli grupların Siyonist rejimin altyapısına ve hayati bilgilere erişimi ve yayılmasına yönelik saldırılar bu rejimin içi boş, siber büyüklüğünün çökmesine neden oldu. İrna'ya göre salı gecesi Irak direniş gruplarına yakın medya son bir saat içinde Siyonist rejimdeki seyahat rezervasyon üssünü 4. ciddi siber saldırının gerçekleştiğini ve devre dışı bıraktığını bildirdi. En büyük Siyonist nakliye şirketi Eget siber saldırı sebebiyle çöktü ve yeni sevkiyatlar için kayıtlar askıya alındı. Ayrıca Siyonist rejimin demiryolu sisteminde kredi kartıyla ödeme imkanı da bir sonraki duyuruya kadar durduruldu.
Uluslararası Af Örgütü Suudi Arabistan'da baskı ve insan hakları ihlallerinin tırmanmasını kınadı. El-Ahd Haber Ajansı'na göre Uluslararası Af Örgütü Salı günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'ın insan hakları aktivistlerini ve hükümeti muhalefet ve eleştiri yapanları hedef alan ifade özgürlüğüne yönelik yaygın bir baskı dalgasına tanık olduğunu bildirdi. Uluslararası Af Örgütü Suudi Arabistan'daki tüm insan hakları savunucularının, yazarların ve bağımsız gazetecilerin 2021 yılına kadar keyfi olarak gözaltına alındığını ve haksız yere uzun veya şartlı olarak yargılandığını, seyahat yasakları ve temel haklara yönelik baskıcı girişimlerin olduğunu bildirdi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Müzakere Komitesi Başkanı Yardımcısı insani ateşkesin bitmek üzere olduğunu ve Yemen halkının insani anlamda ateşkes üzerinde herhangi bir etki hissetmediğini söyledi. 2 Nisan'da Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Yemen'de Karadeniz ve hava saldırılarını durduran 18 yakıt taşıyan geminin Hudeyde limanlarına girişini kolaylaştıran ve Sana'da havalimanı haftalık uçuşlara izin veren 2 aylık bir ateşkesin başladığını duyurmuştu. Sana Hava Limanı'ndaki uçuş Yemen'de geçici bir ateşkes için şartlardan biriydi. Ancak Suudi koalisyonu her zamanki gibi ateşkesi sabote ederek uçuşlara izin vermeyi reddetti.
Türkiye Savunma Bakanı Yunanistan'ı Ege Denizi ile ilgili söylem ve kışkırtıcı eylemlerle suçladı. Türkiye ve Yunanistan Ege ve Akdeniz'deki karasuları konusunda uzun süredir anlaşmazlık halinde. Yunan-Türk ilişkilerinin bozulmasının başlıca nedenleri 1974'te Kıbrıs Adası'na askeri müdahale, Kıbrıs açıklarında petrol ve gaz bulmak için Türk araştırma gemilerinin varlığı, Yunan hava sahasının Türk savaş uçaklarınca sık sık ihlal edilmesi ve de 15 Temmuz'daki başarısız askeri darbeden sonra Yunanistan'a kaçan Türk ordusu mensuplarının durumu gibi birçok mesele İki ülke ilişkilerinin daha da gerilmesine neden oldu.
Rusya'nın nükleer silah kullanma koşullarının askeri doktrininde anlatıldığını kaydeden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grushko, Ukrayna'ya önleyici nükleer saldırı düzenleme olasıyla ilgili cevabın doktrininde aranması gerektiğini bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin 2020'de imzaladığı kararname ile Rusya'nın nükleer caydırıcılık alandaki devlet politikasının temellerini belirlemişti. Belgede nükleer caydırıcılık ilkeleri yanı sıra Rusya'nın nükleer silah kullanımına geçiş koşulları tanımlanıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Borrell'in Rusya'nın dondurulan varlıkların Ukrayna'ya devredilmesi yönündeki girişimini gizlenmeye dahi çalışılmayan bir hırsızlık olarak niteledi. Lavrov, Cezayir ziyareti kapsamında mevkidaşı Ramtin Lamavra ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği'nin dış politikadan sorumlu yetkilisi Borrell'in Rusya'nın dondurulan varlıklarının Ukrayna'ya devredilmesi yönündeki girişimi sorulan Lavrov, gizlenmeye dahi çalışılmayan bir hırsızlık var diye yanıt verdi.
Öte yandan Rusya Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldıktan sonra Çek Cumhuriyeti Cenevre'de bulunan uluslararası organa geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Salı günü New York'ta yapılan gizli oylamada açık çoğunlukla karar verdi. Bu durumda normalde 3 yıllık görev süresi istisnai olarak yalnızca 2023'ün sonuna kadar devam edecek. Çek Dışişleri Bakanı karardan çok memnun kaldığını bildirdi.
Haber kaynakları Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınır yapısında değişiklik olduğunu ve sınıra özel hava harekat kuvvetlerinin güçlendirildiğini bildirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan'la son savaştan sonra sınırların korunmasına daha fazla önem veriyor.
Ve son haberimiz İran, Dünya Gençler Halter Temsilcisi Ali Rıza Yusufi, 190 kilo artı kategoride koparma ve sirkme ve toplamda 3 altın madalya kazandı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz terörist İsrail'in Arap ülkeleri ve silah satışına bakışı etrafında. Terör rejimi İsrail ne zaman kendi içinde ve bölgesel sıkıntılar ve dar boğazlarla karşılaşsa, özellikle de güvenlik ve düzen hususunda sorgulanmaya başlandığında, bu rejim derhal harekete geçip Arap rejimleriyle ilişkilerini normalleştirmeye yönelir ve bu yöndeki açıklamalarla hem baskılardan kurtulmak hem de yalnız olmadığını göstermek ve yanlış toplayabildiğini göstermeye başlar. Bu da Siyonist rejimin bu Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmeye kurtarıcı melek gözüyle baktığını gösteriyor. Aslında bu ülkeler Siyonist rejimiyle ilişkilerini normalleştirerek en büyük ihaneti Filistin halkına hakkında yapmıştır. Tabi bu rejim için en büyük hizmet sayılır. Bu süreç Netanyahu döneminden beri başlamış, kırılgan olsa da Lapid döneminde devam etmiştir. Bu süre içerisinde Siyonist rejim koalisyonunun partilerinden biri Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmeyi kendi adına yazmak istemiş ve karnesine başarılı bir puan olarak yazdırmak istemiştir. Bu bağlamda Lapid koalisyonunun iç güvenlik ve istikrarı tesis etmedeki başarısızlığının tespit edilmesinin ardından ve Filistinler 1948'de işgal edilen İsrail olarak bilinen topraklarda 6'dan fazla İsrail karşıtı operasyonu başarıyla yürütmesinden sonra, diğer yandan Ukrayna Savaşı ve Rusya-İsrail ilişkilerinde tansiyonun tırmanmasıyla birlikte İran'ın Suriye'deki varlığının güçlendiğine dair haberlerin ardından Siyonist rejimin sözde yalnız olmadığı gözler önüne serilmek istenmesi bağlamında Arap rejimleriyle normalleşme haberleri yoğunlaşmaya başladı.
Bu bağlamda İsrail Hayom gazetesi, rejimin savunma bakanlığının yeni uzlaşmaya yanaşan Arap ülkeleri de dahil olmak üzere dünya çapında 11 milyar 300 milyon dolarlık silah satışlarının arttığına dair birkaç hafta önce yayınlanan haberlerini tekrar yayınlayarak İsrail silahlarını küresel silahlarla karşılaştırmaya çalıştı ve yeni Arap ülkelerinin bu konuya hayran olduğunu iddia etti. Ancak Siyonist rejim İsrail gazetesi İsrail Hayom birkaç noktayı ve gerçeği kasten görmezden geldi. Birincisi, eğer rejimin füze savunma sistemleri dahil silahları şimdiye kadar propagandası yapıldığı kadar güçlüyse, o zaman neden Filistin füze saldırılarına karşı koyamamıştır? Burada Filistin'in füze kabiliyeti mi çok gelişmiş, yoksa İsrail füze savunma sistemlerinin kabiliyeti abartılmış mı sorusunu sormamak elde değil. İkincisi, İsrail hem silahlarını pazarlamak hem de çalışma bölgelerindeki varlığını güçlendirmek için kasıtlı olarak krizleri, hatta savaşları tırmandırıyor. Bu konuda birçok göstergede söz konusudur. Aslında Sudan'ın bölünmesi İsrail'in Nil Havzası'ndaki yerini sağlamlaştırmasını sağlamış. Yemen Savaşı, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği saldırgan devletleri İsrail'e yakın bir vaziyete sokmuş ve nihayet Filistin meselesini marjinalleştirerek bu ülkelerin rejimle ilişkileri normalleştirmesine yol açmıştır. Filistin, Dağlık Karabağ Savaşı gibi durumlar da rejimin Güney Kafkasya'da daha fazla varlık kazanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni silah müdavimlerinden biri haline getirmesine neden oldu. İranofobi projesi rejimi Fars Körfezi'ne yöneltmiş ve bu bölgelerin kapılarını açmasına yol açmıştır. Bu bağlamda silah satışına ek olarak bu ülkelerden bazılarının istihbarat, güvenlik ve askeri hizmet servislerine sızmasına izin vermiştir. Demek ki bu ülkelerin Siyonist rejimle silah, güvenlik ve askeri işbirliği, görünüşte söylenenin aksine bu ülkelere sadece güvenlik ve istikrar getiremez, tam tersine güvenliklerini tehlikeye atabilir. Aslında bu gerçek yeni uzlaşan Arap rejimlerin ihlal ettiği bir meseledir. Nasıl geçmişte silah alımları bölgeye güvenlik ve istikrar getirmediyse, sadece yerel ve bölgesel kalkınmaya harcanabilecek milyarlarca dolarlık bölgesel sermayenin batıdaki silah tüccarlarına gitmesine neden olduysa, şimdi de Siyonist rejim İsrail'den yapılan silah alımları da başka bir sonucu olmayacaktır. Çünkü zaten silah alımı güvenliği tehlikeye sokan etkenlerden biridir. Buna ilaveten İsrail her zaman istikrarsızlık ve krizler ve savaşlara bir fırsat olarak bakmış ve silahlarını satmaya ve askeri varlığını güçlendirmeye çalışmıştır. Ülkelerin ırkçı İsrail silahlarını almaya müşteri olması da bu gerçekten kaynaklanmaktadır.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Suudilerin Birleşmiş Milletleri kullanarak ateşkesi çiğnemesi etrafında. Suudi Arabistanı ile Yemen arasında esir takası sürecinin ilk aşaması her ne kadar gerçekleşse de Suudiler Sana Havalimanı'nın tekrar açılmasına karşı çıktılar ve izin vermediler. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grönberg, 2 Nisan tarihine itibaren 2 aylık bir ateşkes sürecinin başladığını bildirmişti. Bu ateşkesin açıklanmasının üzerinden 36 günlük bir süre geçti. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin açıkladığına göre iki taraf yakıt gemilerinin Hudeydeh Limanı'na girişi, esirlerin takası ve de Sana Havalimanı'ndan bölgedeki belirli noktalara uçuşları ve bu noktalardan uçuşların bu havalimanlarına inişlerini içeriyordu. Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'nin söylediğine göre bu ateşkesin amacı Yemen halkına şiddet, acı ve zorluklardan kurtulmasına yardımcı olmak ve sonuçta savaşın sona ermesiyle ilgili umut oluşturmak olduğunu öne sürdü. Ateşkesin başlamasından beri geçen 36 gün süreden sonra ateşkes anlaşması ile ilgili maddelerden biri olan esir ve tutsak değişimi ve takası geçen cuma günü 6 Mayıs'ta hayata geçirildi. Ancak mesele şu ki tutuklu takasından sonra Suudi Arabistan'ın Yemenli tutsaklara ağır işkenceler yaptığı ortaya çıktı. Yemen Ulusal Kurtuluş İnsan Hakları Bakanlığı Başkanı Ali El-Deylemi cumartesi yaptığı açıklamada Yemenli yetkililerin esirler hakkında endişeli olduğunu ve bilgilerin işkence gördüklerini gösterdiğini söyledi. Bir diğer konu da 2 aylık ateşkes sona ererken iki önemli maddesi olan Sana Havalimanı'nın yeniden açılması ve akaryakıt gemilerinin girişine izin verilmesinin hala gerektiği gibi uygulanmış olmamasıdır. Sana Havalimanı tekrar açma sözü veren Suudi Arabistan 36 gün sonra bu sözünü yerine getirmedi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü Muhammed Abdüsselam Yemen'de ateşkesin başlamasından bir ay sonra Yemen'de insani ateşkesin üzerinden bir ay geçtiği bir sürede hala uçakların uçuşuna izin verilmediğini, Sana Havalimanı'ndan uçuşlara müsaade edilmediğini belirtti.
Bu arada akaryakıt gemileri konusu tam olarak uygulanmamış ve Suudi tarafı gemilerin Yemen'e girmesini engellemeye devam etmiştir. Bu bağlamda Yemen Petrol Şirketi cumartesi akşamı Suudi saldırgan koalisyonun mazot taşıyan gemiye el koyduğunu ve onu Rizan kıyılarındaki El Hirciz bölgesine gitmeye zorladığını duyurdu. Yemen Petrol Şirketi koalisyon eyleminin geminin denetlendiği ve Birleşmiş Milletler'den izin aldığı bir sırada gerçekleştirildiğini vurguladı. Yemen Ulusal Şirketi Sözcüsü Assam El-Mütevekkil'e göre Yemen gemilerine el konulması Yemen hizmet sektörleri ve hayati sektörlerin ciddi şekilde yakıta ihtiyacı olduğu bir dönemde gerçekleştirildi. Buna ilaveten Sana Havalimanı'ndan uçuşların yasaklanması Yemen'de devam eden bir insani krize neden olmuştur. Yemenli kaynaklar Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2 aylık ateşkesin ilk ayında Suudi koalisyon tarafından Sana Havalimanı'nın devam eden ablukası ve kapatılmasının yurt dışında tıbbi tedaviye ihtiyacı olan 12 Yemenli hastanın ölümüyle sonuçlandığını söyledi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Ordibehşt 1401, Hicri Kameri 9 Şevval 1443 ve Miladi 11 Mayıs 2022 Çarşamba. ...103 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Ordibehşt 1298'de Mirza Kuçekhan Cengeli'nin silah arkadaşlarından Doktor Hişmet, Gilan hükümdarı Teymur Taş'ın emriyle infaz edildi. Doktor İbrahim Hişmet, El-Etba Meşrutiyet Hareketi'nde sadık mücahit sayılarak Orman Kıyamı'nda Mirza Kuçekhan Cengeli'nin en yakın ve en fedakar silah arkadaşlarından biriydi ve özgürlükçü bir insandı. ...1333 yıl önce bugün Hicri Kameri 9 Şevval 110'da Hicri Kameri 2. yüzyılın önde gelen muhaddis ve fakihi İbn-i Sirin vefat etti. Irak'ın güneyindeki Basra kentinde dünyaya gelen İbn-i Sirin gençken bilim öğrenmeye büyük gayret gösterip aynı zamanda züht sahibi ve takvalı birisiydi. İbn-i Sirin İslam peygamberinin hadislerine büyük önem veriyordu ve bu hadislerin korunması ve hadis naklinde çok dakikti. İbn-i Sirin hayattayken birçok eser kaleme aldı. ...326 yıl önce bugün 11 Mayıs 1696'da Fransız düşünür ve yazar Jean de La Bruyère hayata veda etti. Bruyère 43 yaşında çeşitli halk kesimleriyle ilgili bir kitap yazdı. O bu kitapta kendi dönemindeki halkın örf ve adetlerini yazdı ve toplum ve hükümetin yolsuzluklarını eleştirdi ve tek çözüm yolunun mezhebe geri dönmek olduğunu belirtti. ...155 yıl önce bugün 11 Mayıs 1867'de Batı Avrupa'da Lüksemburg ülkesi kuruldu. 11 Mayıs 1867'de Londra konferansında Fransa, İngiltere ve Peru's temsilcileri Lüksemburg'un uluslararası alanda bağımsız bir ülke olarak tanınmasını istedi. ...117 yıl önce bugün 11 Mayıs 1905'te İspanyalı çağdaş ressam ve kubizm okulunun kurucusu Salvador Dali dünyaya geldi. Dali'nin ressamlıktaki yeteneği gençken ortaya çıktı ve büyük üne kavuştu. ...87 yıl önce bugün 11 Mayıs 1935'te dünyanın Nipco adındaki televizyon vericisi olarak bilinen ilk televizyon vericisi Almanya'nın Berlin kentinde çalışmasına resmen başladı. Ve böylece televizyondan yararlanma imkanı oluştu. Bu televizyon vericisi televizyonun mucitlerinden biri olan Pavel Nipkov'un büyük çabaları neticesinde kuruldu ve onun adıyla isimlendirildi. Bilindiği üzere Nipkov, görüntünün dalgalara dönüşme yöntemi ve onların yeniden ortaya çıkmasını icat eden bilim adamıydı. ...88 82 yıl önce bugün 11 Mayıs 1940'da Fransız ve İngilizlerden oluşan müttefik güçler, Nazi Alman güçlerinin saldırısına uğrayan Belçika'yı desteklemek için bu ülke topraklarına girdi. Belçika'nın savunulması İngiltere ile Fransa arasında imzalanan bir anlaşmada öngörüldü. Ancak Fransa ile İngiltere arasındaki birliğe rağmen Nazi Alman güçleri Belçika ordusunu yanı sıra İngiliz ve Fransız güçlerine yenilgiye uğrattı ve Belçika topraklarının tamamını işgal etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İktidarın söylemlerine karşın ekonomiyi toparlanmıyor. Emekçi kaybediyor, sermaye kazanıyor.
Yeni Asya.
Enflasyonda Venezuela'yı geçtik.
Milli Gazete.
Memurlar hükümetin teklifini bekliyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 9 Mayıs tarihli Karar Gazetesi'nde "Hukuka meydan okumanın sonu fukaralıktır" başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye içerideki yönetilemezlik sorununa ilaveten demokratik dünyaya kapılarını kapatan öyle bir süreci başlatmış bulunuyor ki hepimizin geleceğini derinden etkileyecek olan çok ağır bir fatura bizi bekliyor. Şu günlerde iktidar cenahı dahil neredeyse bütün siyasi yapılar ve toplumun önemli bölümü mülteciler üzerinden tehlikeli bir ırkçılık sınırında dolaştığı için önümüzdeki karanlık tablonun pek farkında değiliz belki, ama Türkiye uluslararası demokratik kurumlardan dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Uzun süredir zaten komada olan hukuki görünürlüğümüz son olarak Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesiyle birlikte telafisi zor bir yara almış bulunuyor. Demokrasi ve hukuk alanındaki görüntümüz sadece Kavala davasıyla bugünlere gelmedi elbette. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz ilk günden bu yana bütün demokrasi endekslerinde hızla dibe doğru ilerliyoruz. Mesela 2021 yılında hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sıraya geriledik. Aynı yılın basın özgürlüğü endeksinde ise 180 ülke arasında 153. sıraya geriledik. Yabancı yatırımcılara neredeyse dönüp bakmaktan bile imtina ettiği bir ülke olarak sonunda Mali Eylem Gücü'nün raporunda kara parada gri listeye düşmüş bulunuyoruz. Ve doğal olarak hukuk devletinde ortaya çıkan yaralı görüntümüzün sonucunda fukaralık endeksinde artık diplerde bile yer bulmakta zorlandığımız günler yaşıyoruz. Hal böyleyken demokrasideki, ekonomideki, hukuktaki ve özgürlüklerdeki fukaralığımıza bakmadan son dava ile ilgili olarak artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni iş kalmadı diyerek iç hukukumuzun bir parçası haline getirdiğimiz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne meydan okumaya devam etmek doğrusu anlaşılır gibi değil. Ve işte tam da bu yüzden Avrupa Parlamentosu Gezi davasında Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasının Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini yok ettiğini belirten bir karar aldı. Kararda Osman Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcı kararına açıkça meydan okuyan Türk hükümeti, Avrupa Birliği üyelik sürecini yeniden başlatmaya ve yeni müzakere başlıkları açmaya ve açılmış olanları kapatmaya dayalı her türlü umudu kasten yok etmiştir ifadelerine yer verildi. Türkiye'de özellikle darbe girişimi sonrası hukuk devletinin temel hak ve özgürlüklerin daimi biçimde kötüleşmesinden duyulan kaygının da belirtildiği kararda Türk makamlarına insan hakları savunucuları, akademisyenler, gazeteciler, dini liderler ve avukatları yargı aracılığıyla tacize son ver çağrısı da yapıldı. Ayrıca Türk yargısının bağımsız olmadığının altı bir kez daha çizilmiş oldu.
Remzi Özdemir 9 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde bankacılık sisteminin kölesi olmak başlıklı yazısına yer veriyor. Türkiye'nin %64'ü konut taksiti hariç borçlu. Yine borçluların %23'ü bu borcu ödemekte zorlanıyor. Tarihinin en derin ve en büyük krizini yaşayan bankalar karını %300'ü artırıyor. Bu işte bir terslik yok mu? Ülkede halk fakirleşirken bankaların karlarının patlaması normal mi? Elbette normal değil. Nas deyip faizle mücadele ettiğini öne süren bir siyasi anlayış. Tam tersi faiz sistemini güçlendirip halkın daha da borçlanmasına ve fakirleşmesine neden oluyor. Aslında bu sistemde kazanan iki kesim var diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Birincisi çok parası olanlar, ikincisi ise bankalar. Mesela Türkiye'de enflasyon %70, bankalarda konut kredisi %25. Aldığınız kredinin faizi doğal olarak enflasyon karşısında eriyecektir. Bu şartlarda kredi almak çok mantıklı. Gidip krediyle ev, arsa, araba almak çok akıllıca. Buyurun gidin bankaya kredi alabiliyor musunuz? Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz yıl yani Merkez Bankası'nın faiz indirim kararından hemen önce 500 bin liraya satılan bir ev bugün 2 milyon lira. Ve siz bu evi her şeye rağmen almak istiyorsunuz. 1 milyon lira peşinat ayarladınız. Gidip 1 milyon lirayı da kredi olarak çekeceksiniz. Bunun için bankaya gelir belgesi sunmanız lazım. 1 milyon liralık krediyi hangi maaşla çekeceksiniz? Türkiye'de insanların %60'ı asgari ücretle çalışıyor. Gittiğiniz banka yine de size bu krediyi verecek diyelim. Hesap yapalım. 1 milyon lira krediyi 60 ay yani 5 yıl vade ile çekeceksiniz. %2 faiz ve 5 yılda bu parayı bankaya 1 milyon 700 bin lira olarak ödeyeceksiniz. Her ay 28.767 lira taksit ödeyeceksiniz. Bugün Türkiye'de kaç kişi 28 bin lira ve üstü maaş alıyor? Bu rakam sadece taksit. Sizin mutfak ve benzeri harcamanız olmayacak mı? Demek ki bu evi krediyle alabilmek için en az 40 bin lira maaşınız olması lazım. O halde Türkiye'nin %80'i bu krediyi alamayacak. Kim alacak? Parası olan. Yani sistem yine zengine yarıyor. Sırf döviz almasın diye her ay adeta rüşvet verilen kur korumalı hesapların sahibi 800 bin kişi çok rahat alacak. Artık bu sistem bankaların ve zenginlerin sistemi. Gariban vatandaş bırakın konut kredisini, bankalardan ancak borcunu borçla kapatmak için ihtiyaç kredisi alabiliyor. Onu da alırken çıkan yasaya rağmen saçma sapan sigorta poliçelerine ödeme yaparak, kur korumalı hesaplarla %16'dan topladığı parayı %25 ile satan ve büyük kar elde eden bankalar bir de vatandaşı adeta soyup soğana çeviriyor. Meclisten bir ay önce yasa çıkmasına rağmen bankaların sigorta zorbalığı halen devam ediyor. Kendinden sigorta yaptırmayan vatandaşın kredi talebini reddediyor.
çaresiz vatandaş kabul ediyor bu sigorta zorbalığını. Artık AKP'nin yeni Türkiye'si böyle. Zenginler ve bankalar kazanacak. Gariban vatandaş ise bunlar için çalışacak. Türk insanını adeta bankaların kölesi yaptı bu sistem.
Tahran Radyosu.
Zühtü Kazancı, 9 Mayıs tarihli Yeni Mesaj gazetesinde polemikten beslenen siyaset başlıklı yazısına yer veriyor. Geçtiğimiz haftayı da siyasi üslup ve seviyelerin yerlerde süründüğü polemiklerle geçirdik. Artık hükümet kanadında tahammülsüzlük gitgide artıyor. Birazcık yüksek perdeden dillendirilen en ufak eleştiriye dahi çok ağır saldırılar, tepkiler ve cevaplar veriliyor. Bu durum her geçen gün artan oy kaybının ve iktidarı kaybetme korkusunun bir yansımasından başka bir şey değil kuşkusuz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hükümet artık kendine ve icraatlarına güvenemiyor. Zira başta ekonomi olmak üzere her konu her geçen gün daha fazla idare edilemez, hükmedilemez ve yönetilemez hale geliyor. Hükümet kanadı 20 yıldır iktidar ve koltuğa o kadar sıkı bağlarla kendini bağlamış ki bunun dışında bir alternatifin rüyasını görmeye dahi tahammül edemiyor. Bu durumda ne yapmak lazım? Ekonomiyi ikinci plana atacak gündem oluşturmak tabii ki. Bu sırada imdada Ümit Özdağ yetişti. Onu yüksek perdeden tahrik ederlerse kavga ve suni gündem kaçınılmaz olacaktı ve oldu da. Aksi takdirde İçişleri Bakanı Soylu'nun Ümit Özdağ bu kadar ağır ve galiz sözler sarf etmesine ne gerek vardı? Koltuğunuz sağlamsa, icraatlarınız vatandaşı memnun ediyorsa ve sandıktan korkmuyorsanız Ümit Özdağ'ın finanse ettiği Sessiz İstila kısa filmine sadece güler geçerseniz. Kaldı ki mülteci sorunu sadece Ümit Özdağ'ın duyduğu bir endişeden ibaret değil. Toplumun büyük kesimi bu korkuyu iliklerine kadar hissediyor ya da hissettiriliyor. Ve bu sebeple neredeyse tüm muhalefet partileri düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Aksi takdirde Soylu oynanmış rakamlarla mülteci sayısını tıraşlayarak milletin gazını alma ve birkaç yüz göçmenin uçaklarla sınır dışı edilme görüntüleriyle milleti rahatlatma çabalarına soyunmazdı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kevan 22 keşfe taarruz insansız hava aracı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın askeri kazanımları ve kaydettiği ilerlemeler hakkında sizleri bilgilendirdiğimiz bir başka programda birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran Ordu Günü'nde ilk kez teşhir edilen hava kuvvetlerinin uzun menzilli stratejik birçok alanda kullanılan Keman 22 İHA'sı ve özelliklerini aktaracağız.
İran Hava Kuvvetleri uzmanlarının başarısı olan Keman 22 İHA'sı, Hava Kuvvetleri için İHA alanında büyük bir sıçrayış ve ordusunun ilk geniş gövdeli savaş İHA'sıdır. Keman 22 İHA'sının tanıtılması ve faaliyete geçmesiyle Hava Kuvvetleri'nin bir İHA gücüne dönüşmede büyük bir adım attığı görünüyor. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri son 12 yılda çeşitli İHA türlerinin tasarımı ve yapımında önemli ilerlemeler kaydetti. Şahin ve Keman 12 İHA'ların yapımı ardından Hicri Şems'i 6 İsvan 1399'da en yeni İHA'sı yani Keman 22 dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Pilot Aziz Nasirzade'nin katıldığı törende tanıttı.
Keman 22 geniş gövdeli İHA 3000 kilometreden fazla menzile sahip ve 8000 metre yükseklikte uçma kabiliyetine sahiptir. Bu açıdan çok amaçlı ve operasyonel Şahit 129 ve Muhacir 6 İHA'larına kıyasla daha yüksek bir seviyededir. Fakat silah taşıma açısından Şahit 129 İHA'sına kıyasla daha hafif silahları taşıma özelliğine sahiptir. Çeşitli mühimmat ve lazer ve akıllı füzeleri taşıyabilen bu İHA, uzak hedefleri tespit etme, izleme, bilgi toplama ve fotoğraflama yeteneğine sahiptir.
24 saatten fazla uçuş süresi olan Keman 22 İHA'sı her türlü kargoyu taşıma kabiliyetine sahiptir. Keman 22 İHA'sı uçuş sürekliliği, silah taşıma ve elektronik savaş sisteme sahip olan açısından bir önceki modeli olan Keman 12'ye göre daha güncel ve daha fazla kullanım alanına sahiptir. 1,5 tondan daha ağır olan bu geniş gövdeli İHA 300 kilogram silah taşıyabilir. Keman 22 İHA'sı önceki model olan Keman 12'den 2000 kilometre daha fazla menzile sahiptir.
Keman 22, muharebe, optik ve elektronik muharebe malzemeleriyle donatılmış ve hava kuvvetlerinin harekat ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır. Bu İHA'nın uzunluğu 6,5 metre yüksekliği.